Budala, Dostoyevski.
Ayrım 92.
Frans sokağa çıkarak bir süre yaya kaldırımında dalgın dalgın dolaştı. Rogojin'in kaldığı odaların pencerelerinin hepsi kapalıydı. Annesinin pencereleri ise tam tersine, hepsi açılmıştı. Berrak, sıcak bir gündü. Prens karşı kaldırıma geçti, pencerelere bakmak için yeniden durdu. Bunlar yalnız kapalı değil, perdeleri de sımsıkı örtülüydü. Prens bir an perdelerden birinin hafifçe kıpırdadığını, ardından Rogojin'in yüzünün görünüp kaybolduğunu fark eder gibi oldu. Biraz daha bekledi, gidip zili yeniden çalmaya karar verdi. Ama vazgeçerek bunu bir saat sonrasına bıraktı. Kim bilir, belki bana öyle gelmiştir diye düşündü. Nastasya Filipovna'nın eskiden İsmailovski Polk'ta oturduğu eve gitmek için acele ediyordu. 3 hafta önce prensin ricasına uyarak Pavlovsk'u terk ettikten sonra eski tanıdıklarından bir öğretmenin dul karısının saygıdeğer bir hanımın evine yerleşmişti. Dul kadın bu daireyi döşenmiş olarak kiraya veriyor, bununla geçimini sağlıyordu. Nastasya Filipovna tekrar Pavlovsk'a taşınırken bu evi bırakmamışsa Rogojin onu buraya getirip bırakmış olmalıydı. Prens araba tuttu. Araştırmasına ilk olarak buradan başlamadığına pişmandı. Kapıcının kadının Rogojin'e sık sık gelmediği hakkındaki sözlerini hatırladı. Bu Rogojin'in evinde gecelemesi olasılığını büsbütün azaltıyordu. Bu avutucu düşüncelerle oyalanmaya çalıştığı halde İsmailovski Polka yarı ölü yarı diri halde geldi. Öğretmenin ailesinin Nastasya Filipovna'yı son günlerde hiç görmediklerini söylemeleri onu son derece şaşırttı. Aile onu olağanüstü bir şeye kavuşmuşlar gibi karşılamış, 7'den 15'e kadar bir sürü kız annelerinin ardından ağızları açık prensi sarmışlardı. Onlardan sonra da solgun yüzlü teyzeleriyle gözlüklü ihtiyar nineleri çıktı. Öğretmenin ki içeri girip biraz oturması için prense o kadar yalvardı ki Mışkin onu kıramadı. Ailenin onun kim olduğunu çok iyi bildiğini hemen anladı. Hepsi düğünden sonra Pavlovsk'ta prensin yanında olması gerekli kadın hakkında bilgi almak için deli oluyordu. Ama sormaktan çekindikleri için prens olanları kısaca anlatarak meraklarını giderdi. Şaşkınlıklar, ahlar, oflar başladı. Akıllı bayanlar durumu aralarında tartışarak her şeyden önce Rogojin'e kapıyı açtırmak gerektiğine karar verdiler. Böylelikle ondan her şey açık olarak öğrenilebilirdi. Rogojin evde değilse, bu da kesinlikle öğrenilmeliydi, Nastasya Filipovna'nın Semenovski Polk'ta annesiyle oturan Alman ahbabına gitmeliydi. Belki genç kadın heyecandan gizlenmek için geceyi orada geçirmişti. Prens bitkin bir halde kadınların sonradan söyleyişiyle dehşetli sararmış bir halde kalktı. Kadınların gürültüsü arasında ona yardım etmek istediklerini, kentte nerede kaldığını öğrenmeye çalıştıklarını fark edebildi. Mışkin'e bir otelde kalmasını salık verdiler. Prens düşündü. 5 hafta önce saray nöbetine tutulduğu otelin adresini verdi, sonra yeniden Rogojin'e gitti. Bu kez ne Rogojin'in ne de ihtiyar annesinin kapısı açıldı. Prens aşağıya inerek kapıcıyı güçlükle avluda buldu. Kapıcı bir şeyle meşguldü. Ona pek bakmadan yarım ağızla yanıtlar veriyordu. Gene de Parfen Semenovic'in sabah erkenden Pavlovsk'a gittiğini, bugün dönmeyeceğini kesinlikle bildiğini söyledi. Beklerim, belki akşama doğru döner. Belki de bir hafta gelmez, belli olmaz ki. Şu halde bu gece burada yatmış olacak. Durum kuşkulu, karanlık görünüyordu. Az önce sormadan söylerken, şimdi sanki başını çeviren kapıcının bu arada bir talimat almış olması düşünülebilirdi. Prens 2 saat sonra tekrar uğramaya, gerekirse kapının önünde beklemeye karar vererek son umudu Alman kadınına gitti. Ama orada onun ne istediğini bile anlayamadılar. Bazı sözlerden güzel Alman'ın 2 hafta önce Nastasya Filipovna ile kavga ettiğini anlayabildi. Bu nedenle kadın onun hakkında hiçbir şey bilmediğini, Nastasya Filipovna dünyanın bütün prensleriyle bile evlense umurunda olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Prens aceleyle oradan çıktı. Birden aklına Nastasya Filipovna'nın geçen seferki gibi Moskova'ya gitmiş olabileceği geldi. Tabii Rogojin de peşini bırakmamıştır izlerini bir bulabilsem diye geçirdiği içinden sonra otelde yer ayırtması gerektiğini düşünerek Liteynaya sokağına yürüdü. Ona hemen bir oda verdiler. Garson yemek isteyip istemediğini sordu. Prens farkında olmadan istediği yanıtını verdi. Sonra da yemekle yarım saat oyalandığı için kendi kendine kızdı. Yemeği bırakıp çıkabileceği de neden sonra aklına gelebildi? Belli belirsiz düşüncelerin, duyguların etkisinde içi eziliyordu. Kendinde olmadan otelden çıktı, nereye gideceğini kestiremediği halde yeniden Rogojin'e yollandı. Rogojin dönmemişti, zile yanıt veren olmuyordu. Annesinin kapısına çıkanlar da Parfen Semenovic'in evde olmadığını, belki de 3 gün dönmeyeceğini haber verdiler. Prens en çok hizmetçinin onu yeniden vahşi bir merakla seyretmesi şaşırtmıştı. Bu kez kapıcıyı hiç bulamadı. Yeniden karşı kaldırıma geçti, pencereleri gözledi. Sıcağın altında yarım saat kadar dolaştı durdu. Perdelerde en ufak hareket yoktu. Prens demin de aldandığını sandı. Pencere camları o kadar uzun zaman silinmemiş, öyle donuktu ki. Birisi gerçekten bakmış olsa bile fark etmek hemen hemen imkansızdı. Bu buluşuna sevinerek gene İsmailovski Polka öğretmeninkine yollandı. Orada onu bekliyorlardı. Kadıncağız 3-4 yere gitmiş, Rogojin'e bile uğramıştı. Hiçbir yerden bir sonuç alamamıştı. Prens anlatılanları sessizce, donuk bir bakışla dinliyordu. Bazen dikkatini topluyor, bazen son derece dalgınlaşıyordu. Bütün aile sonradan onun o gün zaten bir tuhaf olduğuna, her şeyin o anda zaten anlaşıldığına işaret ettiler. Mışkin bir aralık kalkarak ona Nastasya Filipovna'nın odalarını göstermelerini rica etti. Büyük, aydınlık, tavanları oldukça yüksek 2 odaydı. Güzel döşenmişti. Kira da oldukça yüksekti. Prens odadaki eşyayı bir bir gözden geçirmiş, bu da ev sahiplerinin gözünden kaçmamıştı. Masanın üstünde okunmak için kütüphaneden alınmış Madame Bovary romanını gördü. Kitabın açık duran sayfasını kıvırarak işaretledikten sonra kitabı almak için izin istedi. Kütüphaneden alındığını söylemelerini aldırmadan cebine koydu. Açık pencerenin önüne geçerek tebeşirle çizilmiş oyun masasında kimin oynadığını sordu. Ev sahipleri Nastasya Filipovna'nın her akşam Rogojin'le aptal, prafa, değirmenci gibi oyunlar oynadığını söylediler. Oyun kağıtları evde son günlerde Pavlovsk'tan Petersburg'a taşındıktan sonra ortaya çıkmıştı. Rogojin pek konuşkan olmadığı için akşamları Nastasya Filipovna'nın canı sıkılıyor, arada bir ağlıyordu bile. Bir akşam Rogojin kağıt getirmiş, o günden sonra oyuna başlamışlardı. Prens, oynadıkları kağıtlar nerede diye sordu. Kağıtlar bulunamadı. Çünkü Rogojin her akşam yeni bir oyun aleti getiriyor, giderken de yanında götürüyordu. Ev sahibi bayanlar şimdi değil de akşamüstü Rogojin'e bir kere daha giderek kapıyı hızla çalmasını söylediler. Öğretmeninki de Pavlovsk'a giderek Darya Alekseyevna'dan bir şey bilip bilmediklerini öğrenmesini önerdi. Ne olursa olsun yarın neler yapacaklarını kararlaştırabilmek için prensin akşam saat 10'a doğru onlara uğramasını rica ettiler. Bütün avutucu, umutlandırıcı sözlere karşın prensin içini derin bir hüzün kaplamıştı. Yoğun bir kederle yürüyerek otele gitti. Tozlu, havasız Petersburg yazı bir cendere gibi sıkıyordu onu. Asık yüzlü, sarhoş halk kalabalığı arasında çevresindekilerin yüzüne boş boş bakarak dolaştı durdu. Otele geldiğinde neredeyse akşam olmuştu. Biraz dinlendikten sonra öğretmeninkilerin önerisine uyarak Rogojin'e gitmeye karar verdi. Kanepeye oturdu, ellerini masaya dayayarak düşünceye daldı. Ne kadar zaman neler düşündüğünü kendi de bilmiyordu. İçi korkuyla doluydu. Korktuğunu acıyla hissediyordu. Aklına Vera Lebedeva'ya gitmek geldi. Sonra da Lebedev'in bu işte bilgisi olmasa bile durumu onun daha çabuk aydınlatabileceğini düşündü. Bir an İpolit'i, Rogojin'in İpolit'i ziyaretini hatırladı. Sonunda birdenbire Rogojin'i pek yakında, yaz ayininden sonra burada, parkta gördüğünü düşündü. Koridorda köşeye sinip onu beklerken birdenbire karşısına elinde bıçakla çıkan Rogojin'i görür gibi oldu. Rogojin'in karanlıkta deler gibi bakan gözleri karşısındaydı sanki. Deminden beri onu rahatsız eden düşünce yeniden aklına geldi. Rogojin Petersburg'taysa ve bir zaman için bir yere saklanmışsa nasıl olsa kendisini görmeye geleceğini tahmin ediyordu. Bu geliş belki iyi belki kötü bir amaçla olacaktı. Ama geleceğine prensin hiç kuşkusu yoktu. Gelince de onu mutlaka burada, bu koridorda arayacaktı. Prens böyle düşünüyor, bu düşüncesinin kesinlikle gerçekleşeceğine inanıyordu. Rogojin'in ona neden ihtiyacı olabileceği, karşılaşmalarının neden zorunlu olduğu yolundaki tahminlerinin dayanağını kendi kendine açıklayabilecek durumda değildi. Prens işler yolunda ise gelmez diye düşünmeye devam etti. Ama kötü bir durum varsa %100 gelir. İşlerin iyi gittiğini de sanmıyorum. Prens böyle bir kanıya vardığına göre Rogojin'i odasında beklemesi gerekirdi. Ama sanki bu yeni düşünceye katlanamıyormuş gibi şapkasını kaptı, koşarak çıktı. Koridor karanlıkçaydı. Bilinen yere yaklaşırken ya şimdi köşeden çıkıverip yolumu keserse diye düşündü. Ama kimse görünmedi. Prens ana kapıya kadar inerek kaldırıma çıktı. Güneş batar batmaz Petersburg'da tatil zamanlarında hep olduğu gibi sokağa dökülen kalabalığa şaşkınlıkla baktıktan sonra Gorohava'ya doğru yürüdü. Otelin 50 adım ilerisinde birisi dirseğine dokunarak "Lev Nikolayevich" diye seslendi. "Haydi kardeşim, peşimden gel." Böyle gerekti. Bu Rogojin'di. Prens durup dururken onu az önce otel koridorunda nasıl beklediğini sevinçten kekeleyerek sözcüklerin sonunu getiremeden anlatıyordu. Rogojin beklenmedik bir biçimde, "Oradaydım," dedi. Prens söylenene en aşağı 2 dakika geçip anlamı kavrayabildikten sonra çok şaşırdı. Sözdeki anlamı düşününce korktu. Yarım adım kadar önden yürüyen Rogojin'i incelemeye başladı. Rogojin çevresine bakmadan önden yürüyor, farkında olmaksızın gelene geçene yol veriyordu. Prens birdenbire "Otele gittiğine göre neden odamda aramadın beni?" diye sordu. Rogojin durup ona baktı, düşündü, sorusunu iyice anlamamış gibi "Sen buradan doğru eve git Lev Nikolayevich," dedi. "Yolu biliyorsun değil mi? Ben de karşı yandan giderim. Yalnız arada bir bak da ayrılmayalım." Karşı kaldırıma geçerek prensin yürüyüp yürümediğine baktı. Onun gözlerini açarak kendisine baka kaldığını görünce ellerini sallayarak Gorohova yönünü işaret etti. Peşinden gelmesi için ikide bir arkaya bakıyordu. Prensin onu anlayarak karşıya geçmeden yürüdüğünü görünce yüzünde hoşnut bir ifade belirdi. Prens Rogojin'in yolda birisini kaçırmaması için böyle iki taraflı yürüdüklerini düşündü. Ama bu kimdi ve niçin peşindeydiler? Bunu bildiği yoktu. Böylece 500 adım kadar gittiler. Prens nedense birdenbire titremeye başladı. Rogojin hala ama bu kez daha seyrek olarak geriye bakmaya devam ediyor. Prens dayanamayarak eliyle yanına gelmesini işaret etti. Rogojin hemen geldi. "Nastasya Filipovna sende mi?" "Bende." "Demin pencereden, perdenin arkasından bakan sen miydin?" "Evet." "O halde nasıl sen..." Prens ne soracağını, sorusunu nasıl bitireceğini bilemiyordu. Kalbinin çarpışından güçlükle konuşuyordu. Rogojin de susuyor, eski dalgınlığı içinde ona bakıyordu. Tekrar karşıya geçmeye hazırlanarak birdenbire, "Ben karşıya geçiyorum, sen yalnız yürü," dedi. "Ayrı ayrı gidelim, daha iyi, göreceksin." Ayrı kaldırımlardan Gorohova'ya saptılar. Rogojin'in evine yaklaştılar. Prensin dizleri kesiliyor, güçlükle yürüyordu. Saat ona geliyordu. Önceden olduğu gibi annesinin pencereleri açık, Rogojin'inkiler kapalıydı. İnik beyaz perdeler karanlıkta büsbütün göze çarpıyordu. Prens karşı kaldırımdan geçerek eve yaklaştı. Rogojin aynı kaldırımdan yürüyerek merdivene girdi, ona elini salladı. Mışkin de merdivene çıktı. Rogojin kurnaz, hoşnut bir gülümsemeyle "Eve döndüğümü kapıcı bilmiyor," dedi. "Az önce Pavlovsk'a gittiğimi söylemiştim. Anneme de öyle dedim. Girdiğimizi kimse duymayacak." Anahtar elindeydi. Merdivenden çıkarken arkaya baktı. Yavaş yürümesi için prense parmağıyla işaret etti. Odalarına giden kapıyı yavaşça açarak prensi içeriye aldı. Kendisi de arkasından usulca girdi. Kapıyı kilitleyerek anahtarı cebine koydu. "Yürü," diye fısıldadı. Litenaya sokağından beri fısıldayarak konuşuyordu. Sakin göründüğü halde içinin rahat olmadığı belliydi. Salona gelince Rogojin esrarlı bir tavırla prensi pencerenin önüne çağırdı. "Az önce kapı çalınınca senin geldiğini hemen anladım. Parmak uçlarıma basarak kapıya geldim. Pafnutyevna ile konuşuyordunuz. Oysa sabahtan uyarmıştım ben. Sen ya da senden birisi, hatta kim olursa olsun kapıyı çalarsa burada olduğumu belli etmesin demiştim. Hele gelen sen olursan, ona senin adını da vermiştim. Sen dışarı çıkınca ya bekliyor ya da sokakta pusu kurmuştur diye düşündüm. Pencerenin yanına gelerek perdeyi araladım. Orada duruyor, dosdoğru bana bakıyordun. tıpkı böyle oldu. Prens tıkanarak, "Hani Nastasya Filipovna nerede?" diye sordu. Rogojin durakladı. Sonra ağır ağır, "Burada," dedi.
Ayrım sonu.